Sayın Fuat Uğur, Gaziantep'te bir düğünde, kına gecesinde, düğün öncesi kına gecesinde bombalı intihar saldırısı gerçekleşti ve bir çocuğun 12 yaşlarında, 12-14 yaşlarında ve IŞİD'in parmağının olduğuna inanılan bir bu küçük çocuğun gerçekleştirdiği saldırıdan söz ediyoruz. Bu saldırıyla ilgili neler söylenebilir? En son bulgular nedir? Neden böyle bir düğünü seçtiler? Neden bu yaşandı?
Şimdi öncelikle ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyorum ben. Hakikaten Türkiye'de inanılmaz şeyler oluyor. Yani dışarıdan izleyenler ne olup bittiğini hayret ve şaşkınlıkla izliyor olmalılar. Ve biz de dehşet içindeyiz. Türkiye üzerine oynanan bir oyun var. Ve bu oyunu da birileri sürdürmek niyetinde olduklarını ifade ettiler, ediyorlar bu tür terör eylemleriyle. FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olmaması üzerine şimdi bu küresel güç devreye diğer soktu. Nedir onlar? PKK ve DAEŞ. Bu ikisi zaten hazır bekliyordu ve Türkiye'de bir iç karışıklık, Türkiye'de bir iç savaş çıkartmakla tehdit ediyorlar Türkiye'yi. Onun için de sinir uçlarımıza dokunuyorlar, provoke ediyorlar. En ağır kışkırtmaları nasıl yapabileceklerini hesap ediyorlar. Ölçüp biçiyorlar, ona göre yapıyorlar. Şimdi Gaziantep'teki Şahin Bey mahallesinde olan bitine baktığımız zaman bir düğün, bir kına gecesi, sokakta yapılan bir kına gecesi. Herkes ne alaka diyebilir. İşte sıradan insanları öldürerek neye varmaya çalışıyorlar diye düşünebilir ama küresel güçler öylesine hain, öylesine şeytani planlar yapıyorlar ki. Yani bu 12-14 yaşları arasındaki kandırılmış DAEŞ'li militan, terörist çocuk, çocuk yani sonuç itibariyle, üzerine canlı bomba bağlanmış, muhtemelen bir şekilde uyuşturulmuş ve gönderilmiş çocuk, orayı o amaçla sezemez, o oraya gönderilmiştir zaten. Yapılan bir bombalı eylem var ve seçilen bir hedef var. Şahin Bey Mahallesi Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bir mahalle. Ama bu mahallede %45 oranında geçtiğimiz seçimlerde AK Parti oy aldı, %41 oranında HDP oy aldı. Yani orada AK Partililer de yaşıyor, HDP'liler de yaşıyor. Mahallenin güneyinde Alevi mahalleleri var. Kuzeyinde Türkmen mahalleleri var. Öteki yanında karışık mahalleler var. Ve tam merkezde burası. Yani burada bir bombalı eylem ve canı yanan insanlar tam da üzerine kıvılcım atılabilecek bir potansiyel olarak görülmüş. Ve buradan bir iç savaş devşirmek istiyorlar. Nitekim cenaze töreni sırasında Fatma Şahin'in de belediye başkanının da açıkladığı üzere dışarıdan devşirilerek getirilmiş 20-30 kişi orada eylem yapmaya kalktılar. AK Parti ne kadar iyi niyetli hareket ederse etsin, HDP'liler provoke ediyorlar. Yani HDP'nin ipleri başka bir yerde. Bunu artık herkesin anlaması gerekiyor. Figen Yüksekdağ diyor ki, Fatma Şahin'e telefon ediyor. Biz diyor cenazelere birlikte katılalım diyor. Fatma Şahin de tamam diyor, birlikte katılalım diyor. Diğer partilerin de yetkilileri giriyorlar. Cenaze törenlerine katılmak üzere. Fakat orada 20-30 kişi AK Parti aleyhine sloganlar atmaya başlıyorlar. Kışkırtıcı sloganlar. Cenaze sahipleri diyor ki, aynı zamanda düğün sahipleri tabii ki, bu olmasın diyorlar. Yani bizim cenazemizi böylesine sabote etmeye, cenaze törenimizi bizi rahat bıraksınlar. Hakları yok kimsenin diyor vatandaş, cenaze sahibi. Bunun üzerine Figen Yüksekdağ gidiyor, konuşuyor onlarla. Fakat Figen Yüksekdağ da dinlemiyorlar. Slogan atmaya devam ediyorlar. Polis müdahale ediyor tabii ki. Oradaki vatandaş, düğün sahipleri Kürt ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ne farkı var Türk'ten, Laz'dan, Çerkes'ten? Ha bir de bunun uluslararası boyutu var. FETÖ'nün de PKK'nın da ipleri bizim ellerimizde. Onlar bizim adamımız. Seni yolu getirmek için onları kullanıyoruz. Dolaylı olarak da DAEŞ'i kullanıyorlar. Terör örgütleri arasında bir geçişkenlik var. Dolayısıyla da bunları birbirinden ayırt etmemek gerekiyor. Bunlar birbirinin farklı versiyonları.
Ancak yani, şöyle de bir şey var. Bu saldırının adeta IŞİD'in Suriye'de cephe kaybetmesi ya da sürekli gerilemesinin sorumlusu olarak kendilerine en çok zarar veren kişileri YPG, PYD, işte Suriye'deki Kürt birlikleri olduğunu öne sürerek Kürtlerden alınmış bir intikam gibi ya da böyle olduğunu, bu savı ortaya atanlar da var.
Bu bir yalan. DAEŞ eğer bunun intikamını almak istiyorsa Suriye'de alır zaten, almak istiyorsa. Bu bir yalan. Bu yalanın arkasına sığınarak Türkiye'yi biçimlendirmek ve yönlendirmek istiyorlar. Bakın, size kritik bir söz söyleyeceğim. Amerika'nın Türkiye üzerindeki amaçlarının ne olduğuna dair. Obama verdiği röportajda ne demişti? Türkiye ve Erdoğan bizim için bir hayal kırıklığı demişti. Neden diye sormuştu. Çünkü güçlü ordusunu Suriye'ye sokmadı dedi. Erdoğan dedi. Bakın bu çok anahtar bir cümle. Bu cümle her şeyi izah ediyor. Yani James Jeffrey'nin söylediklerini de hatırlayarak söylüyorum bunu. James Jeffrey ne diyor? Biz diyor dünyadaki diyor ve Orta Doğu'daki diyor tüm otoriter ve diktatörlerle çok iyi ilişki kurabiliyoruz Amerikalılar. Çünkü onlar bize yaltaklanıyorlar diyor. Ama Erdoğan ise diyor çelişkilerimizi yüzümüze söylüyor diyor. Bize diyor hatalarımızı aktarıyor diyor. E bize yaltaklanmıyor diyor. Açık açık bunu söyledi. James Jeffrey Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Parti'dendir. 2006-2008 yılları arasında Türkiye'de büyükelçilik yapan bir diplomattır. Ve aynı zamanda Amerikan Derin Devleti'nin önemli adamlarından biridir. Bunu söyleyeyim size. Şimdi bu o kadar net ki Türkiye'nin kendileri tarafından biçimlendirilmesini ve kendilerinin çizdiği rotada gitmesini istiyorlar. Erdoğan ise bu konuda farklı bir şey yapıyor. Yani bütün Orta Doğu coğrafyasında başka bir Erdoğan portresi var. Başka bir Türkiye portresi var. Ve Amerika bundan ciddi şekilde rahatsız. Ve işte bu yüzden ki Erdoğan'ı istemiyorlar. Yani Erdoğan Batı'da bugün şeytanlaştırıldı. Yani Batı'da artık herkes Erdoğan'la ilgili inanılmaz acayip fikirlere sahip. Çünkü Batı kendi medyasını öylesine bir biçimlendiriyor ki kendi medyasını ve kamuoyunu. Orada basın özgürlüğü falan var zannediyorsunuz. Yok. İşte Merkel'in durumu da aynı şekilde. Merkel köşesine çekildi bakın. Çünkü Merkel gördü ki Türkiye ile ilişkileri son derece sıcak tutmaya çalışan bir politikacıdır Merkel. Merkel'e bir ders verildi ve Merkel'e dendi ki senin Almanya'daki medya aslında küresel bir medyadır. Küresel medyanın elindedir diye bir mesaj verildi. Alman medyası Merkel'i tamamen bypass ederek Türkiye aleyhtarı bir kampanya yürütüyor. Erdoğan aleyhtarı bir kampanya yürütüyor. Dikkatinizi çekerim. Merkel köşesine çekilmek zorunda kaldı. Sindirdiler Merkel'i.
Bu 17-25 Aralık 2013'ün milat olması kabul edilsin şeklinde demeçleri var Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın.
17-25 Aralık'ın evet.
Evet. Bu sözü ben sizinle konuşmak istiyorum. Sizin bu konudaki yorumunuzu almak istiyorum. Peki bunun öncesinde, çok yıllar öncesine dayanan bir teşkilatlanma, bir girişim var, bir örgütlenme var. Bu milat olarak tayin edildiği takdirde geçmişi irdelemek ya da sorgulamak daha zor olmaz mı diye size sormak istiyorum.
Vallahi şimdi tamam, milat olduğu zaman geçmişi irdelemekten vazgeçeceğiz diye bir kural yok. Yani geçmişteki hatalarımızı görmezden geleceğiz ya da geçmişte yapılanları görmezden geleceğiz. Olumlu ya da olumsuz yapılanları görmezden geleceğiz diye bir şey yok. Ve yani 17-25 Aralık milat olmalı çünkü 17-25 Aralık hem AK Parti iktidarına karşı bir darbe girişimi hem de muhalefetin ve Türkiye'deki muhalif kamuoyunun FETÖ tarafından tepe tepe kullanıldığının da bir tarihi aynı zamanda. Dolayısıyla da nasıl Cumhurbaşkanı bir öz eleştiri yaptıysa, Rabbim ve milletim beni affetsin dediyse, 17-25 Aralık'taki propagandaları ve FETÖ ile işbirlikleri nedeniyle muhalefetin de ciddi bir öz eleştiri yapması lazım. Muhalefetin iki kez sorumluluğu var. Şimdi evet, 2007'den itibaren, 2006'dan itibaren FETÖ iktidar partisini kullandı. Şimdi iktidar partisinin bir gerekçesi de vardı. Çünkü Kemalist bir darbe öylesine sıkıştırıyordu ki iktidar partisini. Denize düşen yılana sarılır misali bürokratları olan, çeşitli kurumlar gibi bürokratları olan bu FETÖ'ye yol verdi. Yani şöyle yol verdi. Dedi ki gereken yargı süreçleri neyse işlesin dedi.
Kadrolarından yararlandı diyebilir miyiz?
Evet, evet, evet. Çünkü AK Parti'nin hiç kadrosu yoktu devlette. Ne poliste, ne emniyette, ne hukukta, ne yargıda işte diyelim, ne askerde, hiçbir yerde yok. Bürokraside bile yok, normal bürokraside bile yok. Sarı Kız Ayışığı darbe planlarını hatırlayalım. Özden Örnek'in anılarını hatırlayalım. 27 Nisan muhtırasını hatırlayalım. AK Parti'nin kapatma davasını hatırlayalım. Yani bütün bunlar sanki hiç yokmuş gibi AK Parti'yi suçlamakta ciddi bir konfor gerektiriyor bence.
Ancak burada bu darbe teşebbüsü ya da işte Balyoz Ergenekon davasında hemen hemen herkes aklandı çıktı. Kimse kalmadı içeride ama şimdi.
Kalmadı evet. Çünkü FETÖ'cüler aslında bir darbe planlaması olan Balyoz'daki jenerik senaryo ile ilgili açılan davada kendilerine yer açmak için bu davanın içine bütün masum insanları sokuşturdular. kendilerine yer açmak için. Amaçları oydu. Davayı sulandırdılar, canını okudular ve ellerine geleni yaptılar. 2012'de, 7 Şubat 2012'de MİT darbesiyle iyice her şey açığa çıktı. Yani sadece 17-25 Aralık değil, asıl milat bana göre 7 Şubat 2012'dir. Orada ortaya çıktı. Ve dershaneler krizinde ortaya çıktı. O zamana kadar AK Parti'nin bir gerekçesi vardı Kemalist darbe girişimi nedeniyle FETÖ'cülere yol vermesi meselesinde. Ama muhalefetin nasıl bir gerekçesi var? O zamanlar muhalefet bunlar Fethullahçıdır, Fethullahçılar şunu yapıyor, Fethullahçılar bunu yapıyor filan derken evet iktidar partisi bunu dinlemedi. Niye dinlemedi? Bir yandan da Kemalist darbe girişiminin arkasında duruyordu muhalefet de onun için dinlemedi.
Muhalefet şöyle diyor, biz hep söyledik bunu ama dinletemedik diyor.
Yani tabii bir yandan Kemalist darbeye destek veriyorsun. 27 Nisan muhtırası verildiği zaman CHP üstü yönetiminin yaptığı açıklamaya bakar mısınız? Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı 27 Nisan muhtırasını veriyor. Ertesi gün CHP üst yönetimi AK Parti artık bundan gereken dersi çıkarmalı ve derhal istifa etmelidir. Buyurun, sen demokrat bir parti misin? Hayır. Orada çıkıp şey deseydin, ben senin demokrat olduğuna inanırdım. Asker hiçbir zaman seçilmiş hükümete müdahale edemez, bunu reddediyoruz deseydin herkesin oyu sana gelirdi. Onu demediğin için 3 ay sonra yapılan 2007 seçimlerinde %47 oyla AK Parti iktidarını perçinledi. Vatandaş böylesine bir sağduyu sahibidir. Şimdi dolayısıyla da AK Parti'nin o dönemde Fethullahçılarla, cemaatle ilişkilerinin bir mazereti var. Buna rağmen Cumhurbaşkanı diyor ki bunların diyor niyetini anlayamadık diyor. Rabbim ve milletim bizi affetsin diyor. Şimdi bu kadar olay olmuş. 7 Şubat 2012 MİT darbesi olmuş. 17-25 Aralık olmuş darbe girişimi. Yani yolsuzluk dosyası adı altında ortaya çıkardıklarını araçsallaştırarak bir darbe yapıyorlar. Peki muhalefet, Fethullah diyen muhalefet, Fethullah'ın AK Parti iktidarını darbe yaptığını göre göre Fethullah'la niye işbirliği yapıyorsun? Yani hadi birisi bir aptallık etti. Sen aptallığın daniskasını yapıyorsun o zaman. Yani yıllarda Fethullahçı diyen sen değil misin? İşte Fethullahçılar artık hükümeti yıkıyor. Hükümet bundan dert yandığı zaman, bunları şikayet ettiği zaman zamanında sen onları kol kolaydın. Şimdi görüyorsun, sen de evvelden diyorsun hadi gel birlikte uzaklaştıralım. Hesaplaşmayı sonra yaparsınız. Hayır, bunu yapmadılar. FETÖ'cülerin verdiği o uyduruk kıydırık tapeleri mecliste okudular ve bunu kullandılar AK Parti'yi yıkmak için. Hem Bahçeli hem de Kılıçdaroğlu.
En son da Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi var. Yine geçtiğimiz günlerde işte bu milat sözünden sonra 17-25 olayı ayrıdır, o kenarda duracaktır, o konu yine açılacaktır. İleride şu anda zamanı değil gibi bir söylemde bulundu. İleride tekrar onlar gündeme gelecektir şeklinde. Yani o olay ayrı bir yerde durmalıdır şeklinde bir demeci vardı.
17-25 Aralık ciddi bir darbe girişimidir. Bütün ülkelerde yolsuzluklar olabilir. Çok doğrudur. Ama yolsuzluklar, yani yolsuzluk iddialarıyla darbe yapılmaz. Yani yapılan şeyler o kadar belli ve bilinçliydi ki Halkbank'a yapılan operasyonu ben belki anlatmışımdır burada. Halkbank'a yapılan operasyonun arkasında Amerika'nın olduğunu artık hepimiz öğrendik değil mi? Niye öğrendik? Çünkü petrol attı paraları Halkbank'a yatıyordu. Ve o darbenin arkasından da petrol paraları Amerikan bankalarına yatmaya başladı.
Sayın Fuat Uğur, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olmak ümidiyle kalın. Sağ olun.
Kolaylıklar. Hoşçakalın.